Ayrım 20. İz, Canan Tan. Sayfa 294. Alyans mı, kelepçe mi? Köşkün çıkışında büyük bir takım mağazası var. Yarım saat serbest zaman diyor Necip. Trabzon'a özgü gümüş işleme sanatının en güzel örneği olan ve kazaziye diye anılan hasır bileziği ve diğer takıları hanımefendilerimizin beğenisine sunuyor. Meraklısı için bulunmaz bir yer. Değerli ve yarı değerli taşlar, pırlantalar, akikler, topazlar, opaller, turkuvazlar, yeşimler, gümüşün maharetle işlenmiş en güzel örnekleri. Yolculuğa çıkarken bile tek taş yüzüklerinden, elmas küpelerinden vazgeçemeyen aile hanımla Selen, kendilerinden geçmişçesine takı seçimine girişiyorlar. Oya Hanım eşe dosta götürmek için birkaç küçük hediyelik seçiyor. Güle Hanım ise kazaziyeler arasında bileğine en yakışanını bulmaya çalışıyor. Hiçbir şey almaya niyetim yok. Binbir çeşit takı arasında şöyle bir tur atıp dışarı çıkmak, bahçeye atılmış masalardan birine oturup çay içerek, gruptakilerin alışverişlerinin bitmesini beklemek için kapıya doğru yürürken, bileğimden sıkıca tutup güçlü ampullerle aydınlatılmış takı tezgahlarından birine doğru sürüklüyor beni Bülent. Bir yerlerde mi düşürdün, yoksa söylediğin gibi gerçekten de annende mi unuttun, orasını kurcalamayacağım ama evli bir kadına alyansız gezmek hiç yakışmıyor, bilmiş ol. Bana sormadan, fikrimi alma gereği duymadan, bordo ve lacivert kadifelerin üzerine dizilmiş yüzüklerle bezeli iki büyük kutuyu çıkarttırıyor. Evet, annemde kaldığım ilk gece daha odaya girer girmez parmağımdaki taşlı alyansı çıkarıp komodinin üst gözüne koymuştum. Sonra da yeniden parmağıma takmak gelmedi içimden. Alyansı çıkarmak verdiğim ayrılık kararının ilk adımıydı ve ben sessiz sedasız kimselere fark ettirmeden halletmiştim bu işi. Evlilikteki yürek bağımı çözmüştüm kendimce. Eve döndüğümde Bülent'in meraklı bakışlarıyla karşılaşınca bir yerlerde unuttum demiştim. Sanırım annemde. Bileğimi kavrayan elinin baskısını daha da artırarak hadi diyor. Seç. Çok güzel bir parça olması gerekmiyor. Şu birkaç gün idare etsin yeter. Dönünce gereğini yaparız. Kızı veriyorum. İsyanla doluyor içim. Parmağına zorla yüzük takılan, isteme dışında evliliğe zorlanan yeni yetmeler gibiyim. Çok sert tepkiler verebilirim şu an ama yeri ve zamanı değil. Grup içinde bizden kaynaklanan bir tatsızlık yaşanmasını istemiyorum. Bugünkü mesele değil Bülent'le aramızdaki. Şekilcilik kanına işlemiş. Dışarıdan bakan ne düşünür, el alem ne der saplantısından kurtaramıyor kendini. Önemseme sıralamasında evin dışında kalan el alemi birinci sırayı oturturken evin içindeki kaleleri yıktığının farkında değil. Güler misin, ağlar mısın Verda diye söyleniyorum içimden. Bunca yıllık evliliğin üzerine sana zorla alyans almaya kalkışıyor kocam. Zorla takılan alyansın, zorla takılan kelepçeden, prangadan ne farkı var? Bunları düşünmekten aciz. Seç diye ineliyor. Gözlerimin önünde çılgınca dans ediyor yüzükler. Hepsi birbirinin aynı, hiçbir fark yok aralarında. Hangisi olursa olsun zorla takılmayacak mı parmağıma? Benden umudunu kesince kadifenin üzerindeki minik çengellere geçirmiş yüzükler arasından seçim yapmaya çalışıyor. Şu nasıl diyor. Taşları iri olan. Sonra bir diğerine atlıyor. Bak bu daha iyi galiba. Beyaz altın üzerine küçük pırlantaların işlendiği zarif bir yüzükte karar kılıyor sonunda. Elimi tutup yüzük parmağıma geçiriveriyor. Fena değil aslında ama biraz küçük galiba. Kararlılığı karşısında duracak gücüm yok. Madem alınacak birkaç tane daha deneyeyim bari düşüncesiyle parmağımdan yüzüğü çıkarmak istiyorum. Ne mümkün. Öylesine oturmuş ki yerine kımıldamıyor bile. Tezgahın diğer yanında duran kızın yardım etme çabaları da sonuç vermiyor. Kalsın işte diyor Bülent. Baksana cuk diye oturdu parmağına. Yakıştı da. Lavaboya gidip sabunla ovalayarak çıkarabileceğimi düşünüyorum. Vazgeçiyorum hemen. Bu değilse bir başkası olacak. Beni kendine bağlı tutabilmek için metal bir halkadan medet uman kocama, metalden daha sıcak ve daha yumuşak duygusal yaklaşımlara gereksinim duyduğumu anlatamayacak olduktan sonra. Uçurum korkusu. Minibüsteki yerlerimizi alıp uzun göle doğru yola çıkıyoruz. Yorma, Astin, Araklı ve Sürmeni ilçelerinden geçerek Rize'ye varmadan Of yakınlarındaki sapaktan içeriye doğru kıvrılıyoruz. Çaykara'ya kadar nispeten düzgün giden yol yükselmeye, kıvrımlanmaya, tarazlanmaya başlıyor. Çaykara Uzungöl arası 19 kilometre diyor Necip. İp gibi bir yol olsa 19 dakika sürmez. Ama biz bol virajlı, dik ve zorlu bir yokuşa tırmanmak zorundayız. Bir yanımızda dibi görünmeyen bir uçurum, diğer yanımızda dimdik bir dağ, daracık yolda ilerlerken uçurumdan yana bakmamaya çalışıyorum. Küçüklükten kalma bir korku. Zayıf noktamı yakalamanın keyfiyle buradan aşağıya yuvarlansak var ya, parçamızı bulamazlar diye üstüme geliyor Bülent. Ben de yarattığı depremlerin farkında değil. Çıktığımız seyahatlerde benzer yollardan geçerken babamın beni otobüsün camına yaklaştırıp ''Bak ne kadar yüksekteyiz, uçurumun dibini görebiliyor musun?'' demesiyle kasılıp kalan küçük bedenime geri dönüyorum. Her şeyin doğrusunu yapmaktan, doğrusunu öğretmekten yana olan babam neden öyle davranırdı bilmiyorum. Oluşabilecek korkularımı henüz işin başındayken yok etmek, zaaf gösterebileceğim yerlerde güçlü olmamı sağlamaktı belki amacı. Ama meslektaşlarımca dişli avukat diye anılan ben, sosyal çevremde ve iş yaşamımda ne kadar güçlü durursam durayım, kimseye belli etmemeyi başarsam da içten içe bir sürü korkuyla boğuşuyorum. Uçurum yalnızca bir tanesi. Erkeklerin ortak noktası mı bu? En yakınları bile olsa korkan, ürken birilerinin üzerine gitmek. Küçük çocuklarına yüzme öğretmeye kalkan anne ve babalar geliyor gözümün önüne. Hiçbir annenin çocuğunu havuza ya da denize atıp suya batırdığını görmedim bugüne kadar. Ama babaların yüzme öğretme kalkanının arkasına sığınıp çocuklarını suya batırarak umarsızca debelenmelerini zevkle izlediklerine çok kez tanık oldum. Yetişkinler arasında yüzme bilmeyen, hatta belli etmese de sudan korkan birilerini gördüğümde bu durumun küçüklüklerinde yaşanmış tatsız bir olaydan kaynaklandığını düşünürüm. Kaan'ı yüzme öğrenmesi için babasının eline bırakacağıma, yüzme kulübüne göndermemin nedeni de bu. Zayıf göründüğüm noktada Bülent'in eğlence konusu haline gelmem canımı sıkıyor. Virajı alırken sağ tekerlek boşta kaldı gördün mü deyince dayanamıyorum. Baksana bana diyorum. Eğer seni rahatlatacaksa, evet yerden çok göğe yakın bir yerdeyiz ve ben uçurumdan korkuyorum oldu mu? Kıyamam sana diyerek elini omzuma atmaya çalışıyor. Sertçe itip camdan yana çeviriyorum başımı. İnatla bakıyorum uçurumun derinliklerine gözümü kırpmadan. Hayret, bakabiliyorum işte. Korkularını üzerine giderek yok edeceksin diyenler haklı mı ne? Uzun gölde gerçek bir doğa şöleni karşılıyor bizi. Dağların arasında çam ormanlarıyla kaplı vadinin tam ortasında uzanan masalsı göl, gökyüzünün suya vuran mavisiyle göz alıcı yeşilliği harmanlamış, insanın içini huzurla dolduran tertemiz bir havayı üstüne katarak eşine ender rastlanacak nadide bir ödül gibi sunuyor ziyaretçilerine. Türkiye'de yağmur ormanlarının bulunduğu yer diye tanımlıyor Necip Uzungöl'ü. Yürüme, tırmanma, bitki örtüsü incelemeleri için ideal bir alandır. Minibüsten inip gölün çevresinde yürümeye başlıyoruz. Şu ana kadar yaptığım yürüyüşlerin belki de en keyiflisi. Yeşili boyanmış dağların arasında fırça dokunuşlarıyla cam bulmuş yağlı boya bir tablo gibi duran masmavi göl içine çekiyor insanı. Yaylada bile olsak Temmuz ayının sıcağında yaptığımız hızlı yürüyüş serin sulara atlama isteği yaratıyor. Ancak suyun buz gibi olduğu gölde yüzülmediğini söylüyor rehberimiz. Serinlemek istiyorsak kısa süreliğine ayaklarımızı sokabilirmişiz. Göl kenarında çok sayıda konaklama tesisi var. Uzungöl sakinleri de evlerinin bir bölümünü pansiyon olarak gelen konuklara açmışlar. Burada kalamayacak olmamız üzücü. Yemek yiyip yolumuzu devam etmek zorundayız. İkinci dereceden doğal sit alanı olan Uzungöl, alabalığıyla ünlü. Gölün içinde çokça balık var ama avlamak yasak. Restoranların yanlarındaki havuzlarda yüzen kırmızı benekli iri alabalıklar başka bölgelerden getiriliyormuş. Sağa sola kıvrılarak nazlı nazlı süzülüyorlar suyun içinde. O balıkları görüp aramızda sıcak bir sempati bağı oluşunca göle karşı oturduğumuz restoranda alabalık siparişi vermek gelmiyor içimden. Herkes ızgarada nar gibi kızarmış balıkları iştahla yerken kuru fasulye istiyorum ben. Kömlekte pişmiş yuvarlak taneli İspir fasulyesi tam kıvamında. Daha önce yediklerimle kıyasladığımda diğerlerine açık ara fark atıyor. Tatlı olarak hamsi göğsükleri ikram ediyorlar. Adını aldığı köyün dışında da yense, Karadeniz bölgesinin her yanında hamsi göğsükleri diye önünüze konur, diyor Necip. Hem Atatürk hem de İran Şahı Rıza Pehlevi, Karadeniz ziyaretleri sırasında Hamsiköy'de yedikleri sütlacı çok beğenmişler ve yöredeki bütün sütlaçlar bu adla anılmaya başlamış. Sütlaç da sütlaç hani. Yoğun tadı, kıvamı, üzerindeki bir parmak dövülmüş fındığıyla görünüm ve lezzet olarak iddiasını kanıtlıyor. Sırılsıklam ıslanmak. Geldiğimiz yolları gerisin geri kat ederek Ofa, oradan da Rize'ye geçiyoruz. Rize'de şehri tepeden gören yeşillikler içindeki çay bahçesinde çaylarımızı yudumladıktan sonra Doğu Karadeniz'in ünlü Ayder Yaylası'na çeviriyoruz rotamızı. Çayeli ilçesinde sahil yolundan ayrılıp Çamlıhemşin üzerinden Fırtına Vadisi boyunca güneye doğru tırmanmaya başlıyoruz. Fırtına Deresi'nin coşkun sularını solumuza alıp ağır ağır ilerlerken zirvesine kadar yemyeşil ağaçlarla kaplı Kaşgar Dağları'ndan gözümüzü alamıyoruz. Dar ve derin bir vadinin içinde akan dere her yanından yatağına ulaşan kaynak sularıyla gitgide coşkulu bir hal alıyor. Derenin üzerinde yer yer karşılaştığımız kemerli taş köprüler, küçük şelaleler bir parçası olduğumuz manzarayı daha da doyumsuz kılıyor. Fırtına Deresi, raftingçiler için önemli bir adres diyor Necip. Haziran sonundan Ağustos sonlarına kadar rafting yapılabiliyor burada, yaz aylarında yani. Neden yaz ayları diye soruyorum safça. Nehirlerin debisinin en az olduğu zaman değil mi bu aylar? Karadeniz'de tam tersi bir durum söz konusu. Kış boyunca yağan karlar eriyip sularına karışınca en yüksek debiye ulaşıyor dereler. Yola çıktığımızda parıltısını yitirmeye yüz tutan gökyüzü iyiden iyiye kararıyor. Aniden çıkan fırtına minibüsümüzü sarsarak ilerlememizi engelleyecek güçte. Yoğunluğu gitgide artan bulutlar ilk meyvelerini veriyorlar sonunda. Yolculuğumuzun geri kalanını şiddetli bir yağmur eşliğinde sürdürüyoruz ama öyle böyle değil. Hiç hızını kesmeden bardaktan boşanırcasına. Ayder yaylası yağmurunun bereketiyle karşılıyor bizi. İliklerinize kadar ıslanmadan Karadeniz'i yaşayamazsınız demiştim size diyor Necip. Korkmayın, yüksekteyiz. Sel falan gelmez buralara. Yağmurda ıslanmanın tadını çıkarmaya bakın. Yerleşim merkezine ulaştığımızda önce kısa bir tur atacağız diyor Necip. Ayder'i boydan boya kat eden cadde üzerinde sol kolda dönüşte yerleşeceğimiz oteli gösteriyor. Tatlı iğneli yokuşun tepesine çıktığımızda iki seçenek sunuyor bize. Ya dönüş yoluna geçerek burnunu yokuş aşağı çevirmiş minibüsten inmeyip doğruca otele gideceğiz ya da yağmurun altına yürüyerek ulaşacağız otelimize. Yürümeyi ve ıslanmayı seçiyoruz tabii. Ellerimizde şemsiyelerle yokuş aşağı inerken bedenlerimize kırbaç gibi inen yağmurla dostluk kurma çabası içindeyiz. O ise durdurak bilmeden tüm marifetini gösterme derdinde. Şiddeti artan rüzgarın etkisiyle tersine dönen şemsiyeler delice yağan yağmura kafa tutmaktan aciz. Yolun iki yanına sıralanmış hediyelik eşya dükkanlarının sahipleri tezgahlarını ıslanabilecek parçaların üzerine naylonu örterek geriye çekmiş, hiç duraklamadan hızla önlerinden geçen turistleri üzüntüyle izliyorlar. Tezgahların üzerinde yalnızca şemsiyeler ve tek giyimlik naylon yağmurluklar var. Gruptan birkaç kişi parasını ödeyip üstüne geçiriveriyor yağmurluğu. Ama Bülent de ben durursak daha çok ıslanacakmışız gibi koşar adımlarla iniyoruz yokuştan. Yaşadığımız her anın tadını çıkararak sırılsıklam ıslanmanın verdiği şaşırtıcı sevinçle. Dükkanların önündeki dar kaldırımlarda iki kişinin yan yana yürümesi güç. Arkam sıra geliyor Bülent. Yolun yarısında geriye dönüp bakıyorum. O benden çok ıslanmış galiba. Pantolonunun paçası çamura batmış diyerek gülüyorum. Çeksene şunu biraz. Kendine bak sen diyor. Birazdan beline çıkacak su. Gerçekten de öyle. İkimizin kot pantolonunda dizlerimize kadar sırılsıklam. Sığ bir gölün içinde yürüyoruz sanki. Ama çok eğleniyoruz. Çocukluk günlerimizdeki kısıtlamalara baş kaldırı niyetine geçtiği için belki. Yağmurun altında gezmek de neymiş? Yağmurluğunu al, şemsiyeni unutma. Hemen kurulan hasta olacaksın. Ayağını ıslatırsan nezle hazır. Beni kötü hava şartlarından koruyup kollamak annemle babamın ender buluştuğu noktalardan biriydi. Babam daha esnekti bu konuda ama annemden kurtuluş yoktu. Bu çocuksun için nedeni üzerime çökmüş, yıllanmış baskıların hafifleyip yağmur damlalarına karışarak yok olmasından başka ne olabilir ki? Dağın yamacında epeyce yüksek bir yerlerde çam ormanları arasına iliştirilmiş kocaman bir bungalov gibi duran Nehirim Otel'in paraleline geldiğimizde önüne diyemiyorum çünkü otel bizden çok uzak bir yükseltide. Şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşıyoruz. Bulunduğumuz yerle otelin girişi arasında ilkel bir teleferik kurulmuş ve bavullarımız çelik yayın üzerinde kayan ahşap bir düzenekle yukarıya taşınıyor. Biz ise teleferiğe paralel gene ahşap bir merdiveni çıkarak ulaşıyoruz oteli. Yalnız otel değil, yayla evlerinin de hepsi ahşap ve değişik bir mimari yapıya sahip. Beton bina yapmak yasak diyorlar ama bir kolayını bulanlar da yok değil. Biraz ilerideki çimento sıvalı inşaatın yükselmekte olan ilk katları ahşap yapılanma zorunluluğu ile dalga geçiyor sanki. Birileri şikayet etmezse kimse kimseye karışmıyormuş. O vakte kadar da beton ve çimento yapının dış cepheleri ahşapla kaplanarak usulüne uygun hale getiriliyormuş. Düz ayak değil otelimiz. Yamaca uygun eğimli yukarıya doğru yükseliyor. Restoran ve resepsiyonun bulunduğu binanın dışından merdivenlerle çıkılıyor odalara. Odaya girer girmez duşun altına atıyoruz kendimizi. Önce ben, sonra Bülent. Bu nemli ortamda kuruyacaklarından umutlu olmasam da sırılsıklam giysilerimizi sandalyelerin üzerine seriyorum. Üstüne geçirdiği kalın eşofmanın sıcağında yeniden can bulmuş gibi hadi çıkalım diyor Bülent. Yağmur durmuş, oturmaya mı geldik buralara? Herkes bir tarafa dağılmış. Yemeğe kadarki zamanı gönlümüzce değerlendirebileceğiz. Bir saat önceki çılgın yağmur kabuğuna çekilmiş, hala alçaklarda seyreden bulutların kıvrımlarında pusuya yatarak haşarı ve pervasız damlalarını yeniden döküştürmek için fırsat kolluyor. Biraz önce önlerinden duraksamadan geçip gittiğimiz dükkanlara girip çıkıyoruz Bülent'le. Biz de alalım şu yağmurluklardan diyor. Ne olur ne olmaz. Bir öncekinden de beter bir sağanağa yakalanmamız an meselesi. Tek kullanımlık renk renk yağmurluklar çok ucuz. 2-3 lira. Bir de daha kaliteli diye beğenimize sunulan cins var. Diğerinden biraz daha kalın. Fiyatı 10 lira. En çok 2 kullanımlık olduğunu bilsek de tercihimizi iyi kaliteden yana kullanıyoruz. Beden farkı yok. Hepsi battal boy. Bülent mavi renklisini seçiyor, bense sarı. Denemeden almam diyerek ceketimin üstüne giyiyorum yağmurluğu. Kapüşonunu başıma geçirip boy aynasına bakıyorum. Hoşuma gidiyor görüntüm. Karşımda duran komik ve eğlenceli tiple dalga geçiyorum. Civciv gibi oldun diyor Bülent. Şipşirin bir civciv. Benim civcivim. Samimi ve sıcak bir övgü gibi dursa da fazlaca sahiplenme kokan sözlerini duymamış gibi Nezaket Hanım'la Emine ablaya hediye seçiyorum. Nezaket Hanım'a bordo, Emine ablaya lacivert zemin üzerine çiçek desenli Rize bezi eşarplar. Ya annem? İçim cız ediyor. Ona alabileceğim hediyelik yok artık. Tezgahın üzerine dizilmiş küçük tüylü oyuncaklar içiyor gözüme. Yeniden çocukluğunu yaşayan annemin son zamanlarda elinden düşürmediği küçük ayıcığın bir benzerini görmek istemişle dolduruyor içimi. Sardırıveriyorum hemen. Her gittiği yerden bir şeyler alıp götüren kızı bu kez de eli boş çıkmayacak annesinin karşısına. O farkında olmasa da. Küçük ve kavruk bir kadın. Dükkanların arasında bir de kahve var. İçerisini internet kafe olarak kullanıyorlar. Geniş bir balkon gibi caddeye doğru uzanan dış bölüme iki uzun deri kanepenin dik açı yapacak şekilde ucuca getirilmesiyle oluşmuş L şeklinde bir köşe oturma grubuyla bir masa, birkaç sandalye konulmuş. Oturalım mı diyor Bülent. Sonra da yanıtımı beklemeden kanepelerden sırtını binanın duvarına dayamış, caddeye ve manzaraya hakim olanına geçip oturuyor. Ben de ayakkabılarımı çıkarıp L şeklindeki koltuk grubunun tam köşesine yerleşerek ayaklarımı uzatıyorum. Bizden başka kimse yok kahvede. Müşteriler ya yağmurdan kaçmış ya da içeride oturuyorlar. Birkaç dakika geçiyor geçmiyor, elinde çay tepsisiyle ince uzun boylu bir delikanlı beliriyor karşımızda. Hoş geldin abim diyerek ince belli ama benzerlerine göre irice cam bardaklardaki çayı bırakıp kayboluyor. İki bardak çay koyuyor sehpanın üzerine. Benim varlığımı farkında ama Bülent de konuşuyor yalnız. Beni hesaba katmıyor. Saygıdan diyor Bülent. Hem sana hem de bana duyduğu saygısından dolayı rahatsız etmek istemiyor. İlgilenen kimsenin olmaması, Bülent'in gerisinde gölgede kalmam daha da rahatlatıyor beni. Başımı koltuğun köşesine koyup dizlerimi kıvırarak en rahat ettiğim tesbih böceği şeklini alıyorum. Battaniye isteyelim mi? Buyursun belki diye takılıyor Bülent. Geleni geçeni seyredip laflıyoruz. Henüz bardağın dibini getirmeden çaylarımızı tazeliyor kahveci delikanlı. Her gidip gelişinde daha da artıyor Bülent'le samimiyeti. Oo, keyfiniz bol olsun. Spor yazarı Vardan Arcaklı. Yanında da Selen. Ama ilk bakışta tanıyamıyorum onu. Karadeniz kadınlarının özgü baş bağlamasıyla nasıl olmuşum der gibi bakıyor yüzüme. Bir adım gerisinde duran genç kızın, Güneylerin kızı Melis olduğunu neden sonra fark edebiliyorum. Onun da başında benzer tarzda sarılmış çiçek desenli bir Karadeniz poşusu var. Çok yakışmış diyorum. Üstünüzde kot pantolonlar olmasa fındık toplamaktan dönen Karadeniz kızları sanabilirdim sizi. Karadeniz kızı lafı pek hoşuna gidiyor Selen'in. Bülent'in çay ikram edeyim size teklifini ikiletmeden yanımdaki boş yere oturuveriyor. Kaykılmış bedenimi toparlayıp tesbih böceği şeklimi bozarak bağdaş kuruyorum. Gözleri Selen'le Melis'in poşularının üzerinde sen de bağlatsana diyor Bülent. Nasıl olacak bakalım. Cadde üzerinde sağ koldan ikinci dükkan diye atılıyor Selen. Bağlamadan para almıyorlar. Poşu satın alana soruyorlar. Bağlama ister misin diye. Akranlarmış gibi Melis'e bakıp gülüyor. Fırsatı kaçırmayalım dedik biz de. Selen'in grup içindeki diğer hemcinslerinden çok, ben de dahilim buna, henüz lise ikinci sınıfa giden gencecik Melis'e yakın durması, kalabalık içinde yaşadığı yalnızlaşmanın sonucu olabilir mi? Ne dersin, diyor Bülent, üstü kapalı alaycılığıyla ekliyor. Para da almıyorlarmış bak. Gerçekten beni Karadeniz baş bağlamasıyla görmek istiyor mu, yoksa bunca yıllık karısının kendisinden çok genç hemcinslerini izlediği yolda benzer hevesleri gösterip göstermeyeceğini sınamak için mi ısrar ediyor, anlayamıyorum. Bu saatten sonra bana uymaz diyeceğime, güzel görünüyor ama sıkılırım ben diyerek noktayı koyuyorum. Bülent'in gözlerinden belli belirsiz bir memnuniyet ifadesi akıyor. Biraz çay daha alır mısınız diye soruyor. Kendisi ev sahibi, diğerleri konukmuş gibi. Gidelim diyor Baran. Melis'i merak ederler. Biraz çay daha içip kalkmaya niyetlenirken caddenin ortasında küçük bir kaynaşma oluyor. 10-12 yaşlarında iki olan kanter içinde önlerinden koşarak yokuş aşağı inen iki ineğin peşinden koşturuyorlar. İnekleri kovalıyorlar mı, yakalamaya mı çalışıyorlar belli değil. Hemen arkalarında 70-75 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim kamburu çıkmış bir kadın beliriyor. Elindeki ağaç dalından bozma bastonu sallayarak bir şeyler anlatma çabasında. Gücü kesilmiş gibi tam önümüzde duruveriyor. Görüş alanından çıkan ineklerin ve çocukların arkasından umarsızca bakıyor. Hayrola teyze diyor Bülent. İnekler senin mi? Benim ya diye içini çekiyor kadın. Yetişemedim arkalarından. Uşaklar yakalar inşallah. Gel bir çay iç, soluklan diyor Bülent. İstemem diyerek kestirip atıyor kadın. Hayvanları yakalamadan rahat yok bana. Karadeniz'in çilekeş kadınları diye bilmiş bilmiş söyleniyor Bülent. Çayı, fındığı toplayan, tarlada ırgat gibi çalışan, topladığı çalı çırpıyı sırtına vurup evine, ocağına taşıyan bunlar. Ağır işçi hepsi. Yan gelip yatıyor kocaları. Kahvede oturup vakit öldürmekten başka iş yaptıkları yok. Baksana şu kadına. Bu yaşa gelmiş, hala hayvan peşinde koşuyor. Peşinde koştuğu hayvan kadar değeri yok. Nazım Hikmet'in dizeleri geliyor aklıma. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen. Endişeli bakışlarını yoldan çekerek Bülent'e çeviriyor kadın, dikkatle bakıyor yüzüne. Kimsin sen diyor, nereden geldin, ne iş yaparsın? Hedefi olduğu soru yağmurunu gülerek karşılayarak tek tek yanıtlamaya girişiyor Bülent. İstanbul'dan buraları gezmeye geldik. Adım Bülent, gazeteciyim. Evli misin? Evliyim. Kaç uşağın var? Bir oğlum var, 20 yaşında. Maşallah, eli ekmek tuttu mu oğlanın? Öğrenci henüz, üniversitede okuyor. İyi, okur da adam olur inşallah. Başını ikileştirerek devam ediyor. Bende de 4 tane uşak var. Gelinler, kızlar, oğlanlar, torunlar. Kıymetimi bilir hepsi. Bir dediğimi iki etmezler. Hınzırca bir gülüş dolanıyor yüzünde. Gelinliken başkaydı, diyor. Kaynana oldum, değişti işler. Gelin olma konumundan kaynanalığa terfi edince güç kazanmış, saygı görür, sözü dinlenir olmuş besbelli. Şu anda genç bir kadın olsa hiç tanımadığı bir erkekle kesinlikle sohbet edemezdi. Yaşı ve yaşadıkları onu güçlü kılmış belki ama kadınlığını rafa kaldırarak erkeksi bir kişiliğe bürünmesine yol açmış. Dikkat ediyorum da konuşurken hiç benim yüzüme bakmıyor, yok sayıyor beni. Muhatabı Bülent. Çünkü o erkek, dişiyle tırnağıyla elde ettiği erkeklere yakın bu mevkiyi ve üstünlüğü tepe tepe kullanacak. Ancak belli bir yaşa geldikten sonra kavuşabildiği söz hakkını kendi cinsinden genç bir kadına tanıyacak değil ya. Uzunca bir süre oradaki varlığımdan habersizmişçesine aralarında konuşuyorlar Bülent'le. Neden sonra beni yeni fark etmiş gibi bastonunu bana doğru sallayarak ''Bu kim?'' diye soruyor kadın. Sorunun muhatabı Bülent gene. Gönül indirip ''Sen kimsin?'' diye sormuyor bana. ''Karım'' diyor Bülent. Yüzü asılı veriyor kadının. Tepeden tırnağa süzüyor beni. Sonra da Bülent'e dönüp ''Ne deneye böyle küçük kadın aldın?'' diyor. Bülent'le bakışlarımız gülüp gülmemek arasındaki kararsızlıkla buluşuyor. Beni kocamın yanına yakıştıramasa da kızamıyorum ona. Ne yapsın? Yaşını başına almış olgun bir erkeğin yanına benden daha olgun görünümlü birilerini yakıştırıyor. Tesbih böceği oturuşuyla bağdaş kurma arasında kararsız kalmış, kadın mı, çocuk mu ne olduğu belli olmayan, akıllı usta elbiseler yerine futbolcular gibi eşofman giymiş, onun kafasındaki ağırbaşlı, balık etli, ideal kadın tipiyle taban tabana zıt incelikte bir küçük kadınım ben. Küçümseyen tavrını gizlemeye gerek duymadan, ''Uşak verdi mi bu sana?'' diye soruyor Bülent'e. ''20 yaşında bir oğlumuz var dedim ya, bu kavruk kadın mı doğurdu o oğlanı?'' Belli ki inanmamış. Aldatılmış olmanın isyanıyla, öfkeyle bakıyor Bülent'e. İlk kez söze karışarak, ''Bülent'in ikinci karısıyım ben.'' diyorum. ''Oğlan birinci karısından.'' ''Ha, şimdi oldu.'' diyor kadın içi rahat etmiş gibi. ''Kızın sanmıştım ben de.'' Gözlerini kısıp yolun aşağısına doğru bakıyor. ''Gideyim ben.'' diyor. ''Uşaklar beceremeyecek bu işi.'' ''Demek ikinci karımsın ha?'' diyor Bülent buruk bir gülüşle. ''Kızıyım demediğin için teşekkür mü borçluyum sana?'' ''Abartıyorsun Bülent.'' Güveni sarsılmıştı kadının. ''Sana inanması için öyle demek zorunda kaldım.'' Görünürde kapanıyor konu. Daha fazla konuşmuyoruz üzerine. Ama Bülent hala olayın etkisinde olduğunu her fırsatta belli etmekten kendini alamıyor. Otelin sahibi Ayderli bir aile. Yönetici koltuğunda genç bir kadın oturuyor. Oturuyor demek hata aslında. Her işi o koşuyor, tüm aile fertleri yardımcı ona. Karadeniz mutfağının en güzel örneklerini, en leziz yöresel tatları içeren dört dörtlük bir açık büfe hazırlamışlar bizim için. Canlı müzik de var üstelik. Kemençe eşliğinde Karadeniz türküleri. Selen'le Melis başlarındaki poşuları çıkarmamışlar, gruptakilerin iltifatları eşliğinde yiyorlar yemeklerini. Yemeğin sonlarına doğru coştukça coşan kemençe horona, kolbasya davet ediyor konukları. Necim'in çağrısına ilk yanıt Selen'le Melis'ten geliyor. Ayakları horonun hakkını veremese de baş bağlamaları sayesinde Karadeniz folkloruyla bütünleşebiliyorlar. Gözüm ikisinin üzerinde. Girdiğimiz her toplulukta benim nereye baktığımı, bakışlarımın kimin ya da kimlerin üzerinde yoğunlaştığını benden iyi bilen kocam bu yeteneğini bir kez daha kanıklamakta gecikmiyor. Pişman oldum başını bağlatmadığına değil mi diyor. Yakışırdı sana. Neden inat ettim bilmem ki. Yakışıp yakışmama meselesi değil. Otantik giysilere, takılara olan merakım bilirsin. Giymekte, takmakta, uygulamakta cesur olduğumu da. Karadeniz poşusu bağlamanın yaşı yok. 80'inde de bağlayabiliyor insanlar ama benden çok daha genç birilerinin yaptığı işe özenmiş olmayı istemedim açıkçası. Hata etmişsin. Yaşla ne ilgin var senin? Baksana, herkes kızım sanıyor seni. Poşula yakışır sana, horon da, kolbahtı da. Susuyorum. Böyle zamanlarda susmam gerektiğini iyi bilirim. Konuşmanın anlamsızlığını da. Karadeniz'de gariban bir kadının ağzından duydukları, sandığımın çok üstünde etkilemiş Bülent'i. Kor düşmüş içine, yüreği yaralı. Belli ki küçük ve kavruk kadın da fena halde başı dertte kocamın. 20. ayrımın sonu, sayfa 311.